Ayrım 6.
Her şeyi bilen falcılar. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Son yıllarda fala, büyüye, metafizik olaylara karşı ilgi sanki gitgide artıyor. Hepimiz ya bir şekilde fal baktırmış ya da bilmem hangi falcının nasıl her şeyi bildiği türünden ürpertici hikayeleri dinlemişizdir. Bu her şeyi bilen falcıya nedense kimse kendisi rastlamaz da birisi anlatır. Ruh çağırma seansları da böyledir. Bilmem kim hanımın ünlü ruh çağırma seanslarına mutlaka ruh gelir, masa havalanır ama bunu gören değil de duyanlar anlatır nedense. Bir türlü gidip gözünüzle görmeniz mümkün olmaz. Şu her şeyi bilen falcıya beni de bir götürün diye çok ısrar ederseniz bu sefer de canım inanmayana bakmıyor kadın derler. Falcıların söylediklerinin %90'ı çıkmasa bile zaten inanmaya niyetli gidenler geri kalan %10'la yetinir. Falcıya gelen kadın herhalde hayatından memnun değil. Belli ki ya kocasıyla ya da sevgilisiyle bir derdi var. Ya evlenmeye niyetli ya da boşanmaya. Adam ya esmerdir ya kumral, sarışın Türk erkeği nadir bulunur. Tipine göre hanımın yurt dışı seyahatten döndüğü veya yakında gideceği bellidir. Bir yerden ya para gelecektir veya gidecektir. Bir ev konusu hepimizin hayatında mutlaka vardır. Ya alınacaktır, ya satılacaktır, ya da taşınılacaktır. Herkesin ya kendinde ya yakınlarında bir sağlık sorunu bulunmaz mı? Kocayı ayartan veya kafasını karıştıran artık genç mi yoksa yaşlı mı, aileden mi, dışarıdan mı mutlaka bir mendebur kadın vardır. İçini sıkılmıştır ama yakın bir gelecekte durum parlak görünmektedir. Bunları saydınız mı zaten yarı yarıya tutturdunuz demektir. Falcılar genellikle iyi şeyler söylemeyi de ihmal etmez. Sizin aslında ne iyi yürekli ne verici olduğunuzu ama sizi çekemeyenlerin çok olduğunu söyledi mi tamamdır. Zaten üzerinizde mutlaka ya nazar vardır ya da büyü. Fal dinlemeye gelen de olmayanları değil olanları dinlemeye meraklı. Oralara kalkıp geldiğine göre belli ki inanmaya niyetli. İki kere el ele gezdiği adamın kendisiyle evleneceğine kesinlikle inanan kadının, falcının söylediklerine inanmasına şaşmamak lazım. Bir arkadaşımın eşi bir gün sosyetenin ünlü falcısından gelmiş. Hayret içinde inanmazsınız her şeyi tek tek bildi diye anlatıyor. Eşi ne bildi diye sordu. Senin gazeteci olduğunu bildi. Bir oğlumuz bir kızımız olduğunu bildi. Hatta isimlerinin baş harflerini bile söyledi. Arkadaşım cevabı yapıştırdı. Yahu kadın, sen benim gazeteci olduğumu, bir kızın bir oğlun olduğunu, bunların isimlerini zaten bilmiyor musun? Bunu öğrenmek için niye falcıya para veriyorsun? Bana 5 milyon ver, her gün söyleyeyim sana. Tabii falcıların böyle her şeyi bildikleri halde neden az bir para karşılığında el aleme fal bakarak geçinmeye çalıştıklarını anlamak da mümkün değildir. Herhalde vatana millete hizmet amacıyla veya ne bileyim, falcı belki kendi söküğünü dikemiyordur. Büyü konusu daha derin bir konudur. Herkes şöyle veya böyle bu büyü olayından ürker. En inanmayan bile sana kara büyü yapılmış. Al bak şu koltuğun altından ölü toprağa çıktı. Hem de keseye koymuşlar. En fecisi hemen bunu al götür denize at deseniz. İster istemez kalkar denize doğru yola çıkar. Öyle ya ne olur ne olmaz. Büyü, fal kitapları deli gibi satıyor. Bir de görmek lazım tuğla gibi kitaplar insan açıp okumasa bu kadar sayfa ciddi bir şey yazılmış sanır. Genellikle bunların içinde kimsenin bir şey anlamadığı Arapça, Farsça dualar, büyü bozma masalları yer alıyor. Hayatta eline bir şiir kitabı almayanlar bu koca ciltleri uykusuz kalma pahasına okur hatmeder. Hiçbir şeyin suçunu kendisinde bulmayan bir millet olarak başımıza gelenlerin hep başkasından geldiğine inanmış bir kere. Kimseyi bulamasak faldan büyüden deriz. Nazar, kem göz hiç peşimizi bırakmaz. İyi ama büyü yapan büyücü gizli saklı biri değil. Kim gidip ona büyü yaptırdıysa siz de gidip karşı büyü yaptırabilirsiniz. Böylece herkes birbirine büyü yaptırabiliyorsa büyünün nasıl bir anlamı olabilir? Bunları herkes bilir ama bir şey değişmez. Fala inanma. Falsız da kalma kabiliğinden yine falcılara, büyücülere taşınanlar, muska yazdırıp büyü bozduranlar çok. Hal böyle olur da televizyoncularımız bu işten geri kalır mı? Yerli dizilerin ve bir eve toplanmış insanların canlı yayınlarından sonra en çok izlenenler, sırlar, gizemler, büyüler, bilinmeyenler türünden programlar oldu şimdilerde. Metafizik olaylar, ölümden sonra hayat, nazar, büyü, fal, geçmişten veya gelecekten haber verenler, açıklanamayan olaylar, gizemli evler, şehir efsaneleri televizyon seyircisinin yeni ilgi alanı olmuş. Cinler, periler, ölümden sonra dönenler, uğursuz evler bu programların temaları arasında. Gerçi bu tür programlar her 2-3 yılda bir çıkar. Malum bunların hep loş, karanlık bir atmosferi, arkadan dumanlar filan çıkan garip müzikler duyulan bir stüdyosu vardır. Dumanların arasından ağır ağır konuşan biri çıkıp bize alacakaranlık kuşağından tüyler ürpertici bir hikaye anlatmaya başlar. Bu hikayeler aslında pek beyliktir. Örneğin şu geçmişte yaşadığına inanılan çocuklar. Mutlaka birini görmüşsünüzdür. Küçük bir çocuk köyde büyük saygı görmektedir. Yaşlı başlı insanlar gelip karşısında el pençe divan durmakta, ne derse büyük bir ilgiyle dinlemektedirler. Bu çocuk genellikle bundan yıllar önce ölmüş bir insanın ruhuna sahip sayılır. Aynı onun gibi konuşmakta, onun yaşadığı ve yakınlarının bile güya bilmediği olayları anlatmakta, ailesinin iddiasına göre asla gitmediği çok uzaktaki bir yerde ruhunu aldığı kişinin doğduğu evi birebir tarif etmektedir. Hatta bunların bazıları aileleri tarafından ruhunu aldığını söyledikleri kişinin ailesine götürülüp orada konuşunca durum iyice ürpertici bir hal alır. Aslında tüyler ürpertecek bir şey olarak izleniyor ama ben özellikle bu çocukların psikologlar kızmasın, koca adam gibi hallerine ve daha çok da onların karşısında bu oyunu sürdüren ahalinin haline çok gülüyorum. Çocuğa nargile filan içirtiyorlar. 8 yaşında çocuk iyice havaya girmiş, diyelim Süleyman Ağa olduğunu sanıyor. Tabii anne babasına, çevresinde oturanlara Süleyman Ağa havalarında emirler yağdırıyor. Onlar da ne derse yapıyorlar. O sırada yaptıklarını misafirler ya da kameralar gittikten sonra babası ödetiyordur mutlaka ama onu göremiyoruz. Yani bana göre bu tür olaylar aslında komedi programı olarak çekilse çok daha güzel olacak. Bir de titreyip transa girenler vardır. Bunlar da gaipten haberler verir. Bir titreyişleri var ki insan bunların niye dizilerde oynatılmayıp harcandığına üzülüyor. Bir de tabii programcıların bu söylenenleri güya kanıtlamak için söylenen yerlere gidip tarif edilen evleri, insanları bulmaları vardır ki o daha da büyük komedidir. Böyle bir adam bulmuşsun, sorsana Avrupa Birliği'ne giriyor muyuz? Kansere çare bulunacak mı? Genetik şifrenin gidişatı nedir? Derin devlet var mı? Sormuyor. Düşünsenize, öteki dünya ile bağlantıya geçip ölmüş insanlarla konuşabilen, onlardan haber alan, geleceği bize söyleyebilen yetenekte bir insan var ve zavallıcık uzak bir köyde bu eşsiz yeteneğini hayretle izleyen akrabaları arasında bütün gün bir divana bağdaş kurmuş, arkasında duvara asılı İbo posteri oturuyor, çay filan içiyor. Bütün Türkiye'yi kurtarabilecek adam bir televizyon ekibi tarafından tesadüfen bulunuyor, büyük mucizeleri anlatıyor ve sonra da yaptığı gayet sıradan bir şeymiş gibi izin istenip oradan ayrılınıyor. Adamcağızla kilimlerin arasındaki sedirde oturup nargilesini tüttürmeye devam ediyor. Siz benim dalga geçtiğime bakmayın, ne yapsın vatandaş, bilinenden bir hayır görmediği için tabii haliyle bilinmeyene ilgi gösteriyor. Gerçekle baş edemediği için hayalle idare ediyor. Uzaylılar Türkiye'de. Yıllardan beri dünyamıza UFO'lar, tanımlanamayan uçan nesneler gelip gider. Ne hikmetse bunlara hep gecenin üçünde sıcaktan bunalıp tek başına tarlada sigara içmeye çıkan bir köylü görür. UFO'lar belli ki kalabalığı sevmiyor. Sakin yerlerde dolaşıyor. Hatta bazı köylüler uçan daireler tarafından kaçırıldıklarını, kendileri üzerinde bir takım deneyler yapıldıktan sonra yeniden tarlaya bırakıldıklarını da anlatırlar. Bugüne kadar uzaydan bu konulardan bir yalanlama, bir tekzip gelmediğine göre mecburen bu açıklamaları doğru kabul ediyoruz. Ben böyle sabaha karşı pencerede, balkonda çok sigara içtim ama nafile, ne gelen var ne giden. Belki benimle görüşmek istemiyorlar, bilemiyorum. Düşünsenize, bir uzaylıyla konuşacak ne çok şey var. Dünyanın bir sonu var mı? Anti-aging çalışmalarında neredeler? Kara deliği gördüler mi? Onların dilinde de içimdeki çocuk, ruh eşi, kaderin garip cilvesi gibi kavramlar var mı? Hatta yalnızca yolculuk nasıldı gibi basit bir soru sor, birkaç yıl koltuğa oturup dinle. Benim çocukluğumda uzay dizileri, filmleri, kitapları moda mıydı yoksa benim bunlara özel bir merakım mı vardı hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey Tanrıların Arabaları, Uzaydan Geldiler gibi kitapları merakla okuduğum ve Neil Armstrong'u deli gibi kıskandığımdır. Siyah beyaz televizyonda haftada bir gösterilen ünlü uzay yolunu da asla kaçırmazdım ama özellikle uzaylıların dünyayı ziyarete gelmeleri ilgimi çekerdi. O günlerde pek çok kişi piramitler gibi yapıldığı döneme göre fazla iddialı olan yapıları aslında uzaylıların inşa ettiğine inanırdı. Uzaylıların niye gelip kral mezarları veya merdiven tapınak yaptığını kimse sormuyordu ama herhalde baldırı çıplak Mısırlıların bunları yapamayacağı düşünüldüğünden iş uzaylılara kalmıştı. Uzaylıların dünyaya gelip gittiğine dair efsane çoktur. Hatta bir uzay aracının yanlışlıkla dünyaya düştüğü, bunun içinden çıkan koca kafalı bücür bir yaratığında NASA tarafından ameliyata alındığını gösterir bir film vardır ki 10 yılda bir yeniden ortaya çıkartılır. Artık nasıl bir çok gizli filmse. UFO'lar ve uzaylı ziyaretçiler konusunda bugüne dek binlerce kitap yazılıp film çekilmesine rağmen hayal gücümüzün fukaralığı hep ilgimi çeker. Uzaydan gelen ziyaretçiler nedense hep bize benzer. Fakat ne hikmetse güya bizden çok üstün canlılar oldukları halde hep bizden çirkin tiplerdir bunlar. Ya kafaları uzun, ya gözleri gereğinden fazla büyük, ya elleri kolları çırpı gibi, ya derileri buruş buruş, ya da kulakları eşek kulağı gibi. Bu kadar film izledim, bugüne kadar şöyle eli yüzü düzgün bir uzaylı görmedim. Ben uzaylı olsam, dünyalıların hakkımda böyle garip imajları olduğunu bilsem zaten gelmem. Tipler uzaylı değil, hilkat garibesi. Hani oldu da gerçekten bir uzaylı ülkemize gelse zaten cüzdanlı falan diye yakalar bir yere kapatırlar. O fırsatta kaçar. Hayal gücümüz o kadar sınırlı ki uzaylılar milyonlarca ışık yılı uzaktan ille de bizim gibi bir binek aracına binerek gelmek zorunda. Gerçi bunlar güya inanılmaz bir mesafeyi inanılmaz bir zamanda geçebiliyor ama yine de hep beraber bir araca binip öyle geziyorlar. UFO denilen bu araçlar ya hep tepsi ya da pro biçimindedir ve daima kırmızı, mavi, yeşil, sarı ışıklar saçarlar. Bazen bu ışıklar öyle güçlenir ki görenlerin gözleri kamaşır. Hatta tıpkı bizim hava kuvvetleri gibi filolar oluştururlar. Örneğin inanılmaz bir teknolojiye sahip oldukları halde her nedense bize ateş etmek üzere topları, tüfekleri filan var. Bizim buradaki otomobil şirketlerinin her yıl yeni modeller çıkarttığını düşününce şaşırıyor insan. Koskoca bir galakside bizden başka araba modeli çizebilen yok mu? Gerçi yakından görmediğimiz için bilemiyoruz. Park sensörleri, xenon farları, açılır tavanı var mı? Belki vardır. Belki de dış görünüme önem vermiyorlar. Zaten giysileri de bildiğiniz gibi hep parlak saten kumaştan olup genellikle gümüş rengidir. Üzerlerine yapışır ve bütün hatlarını belli eder. Seksi ve rahat bir kıyafet. Bunlar da moda diye bir şey yok. Hep aynı elbiseleri giyiyorlar. Kim bilir belki de böyle gereksiz şeylerle vakit kaybetmedikleri için bizden ilerdeler. Bir de anladığım kadarıyla çekingen yaratıklar. O kadar yol geldikleri halde bizi rahatsız etmemek için dünyaya inmiyorlar. Uzaktan mahcup mahcup bakıyorlar. Herhalde ara sıra bir yanlışlık eseri olarak ya da belki bir davet beklediklerinden kendilerini gösterip kayboluyorlar. Bizim buradaki halimizi görünce bir anlam veremeyip korkularından gelmiyor da olabilirler tabii. Birkaç yıl önce bizde de uçan daire görülmüş, bunu gören köylüler sinirlenip arkasından taş atmışlardı. Uçan daireye taş atan bir millet olarak uzay tarihine geçtik o gün. Uzaylı kazara inecek olsa bir de dayak yiyecek, 2 saat içinde teybi çalınacak, uzaylıya kapkaç şoku haberinin çıkması da 3 günden fazla sürmeyecek. Tabii her uçan dairenin başına bir polis dikecek halimiz yok. Gözümde canlanıyor, olay ne de olsa dış bir konu olduğundan dış işlerinde uzaylıyla Sayın Bakan karşılıklı deri koltuklarda oturmuş, basın mensuplarının sorularını cevaplıyorlar. Uzaylı tabii Avrupa Birliği sürecinde bizi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'nin stratejik öneminin yukarıdan da rahatlıkla görüldüğünü söylüyor, istikrarın önemini vurguluyor. Gazeteciler boynuna Galatasaray atkısı atıyor, hangi burçtanmış ve hiç estetik olmuş mu? Sorularına cevap veremiyor, barbunya plakeyi çok sevdiğini belirtiyor. Bu arada Kayserili bir müteşebbis kalabalıktan sıyrılıp kendi imalatı olan bir Türk robotunu hediye ediyor. Uzaylının ışıklar saçarak garip hareketlerle yürüyen oyuncak robota bakışı ertesi gün gazetelerin ilk sayfasında yayınlanıyor. Uzaylı ertesi gün sabah sabah Seda Sayan programında soruları yanıtlıyor. Gerçekten de Türkiye'ye uzaylı gelse ne yaparız? Hazırlık var mı acaba? Çünkü tam ciddi bir durum da değil ama şurası muhakkak ki bu da bizde ciddi krizlere yol açacak ve tartışmaların ardı arkası gelmeyecektir. Eminim Cumhurbaşkanı bununla görüşmez. O da yine meclis başkanı, başbakan, ana muhalefet lideri şeklinde sırayla ziyaretlerde mi bulunacak? Anıtkabir'e kiminle birlikte çelenk koymaya gidecek? Başbakanın aslında kendi gezegenindeki konumu belli olmayan uzaylıyla görüşmesi doğru mu? Genelkurmay'ın uzaylıyla ilgili açıklaması demokrasiye müdahale olarak algılanır mı? Uzayda türban takılabiliyor mu? Yoksa uzay kamusal alan mı? Uzaylıların gelmesinin ardında derin devlet var mı? Ay neyse ki gelmiyor. Vergilendirilmiş kazanç. Malum, ülkemizde vergi sistemi de ilginçtir. Eğer maaşlı bir çalışansanız, maaşın yarısı vergiye gider. Yasaya saygılı, düzgün bir vatandaş olmak istiyorsanız, kazandığınız her kuruştan vergi verirsiniz, gelirinizi beyan edersiniz, her alışverişinizden vergi ödersiniz. Ama eğer bunlar umurunuzda değilse hiç vergi ödemeden de yaşayıp gidebilirsiniz. Bizdeki vergi sistemine çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi sistemi de diyebiliriz. Bizim kendi kendimize yaptığımız bu eziyetler yetmezmiş gibi arada bir yabancılar da gelip bu çalışanlardan niye daha çok vergi alınmıyor diye inceleme yapar. Son olarak ülkemize gelen uluslararası para fonu da artık herhalde başka vergi alacak yer bulamadığından emekli maaşlarından da vergi alınmasını önermiş. Hayret, biz bunu bu zamana kadar niye akıl etmedik ki? Emekli dediğin zaten işsiz güçsüz insan. Hem yaşlı olduğu için fazla paraya da ihtiyacı yok. Üstelik dünyanın maaşını alıyorlar. Öyle çok para alıyorlar ki parayı saymaktan banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. IMF gerçekten de fedakarane çalışan bir kurum. Bizim derlenip toparlanmamız, kalkınmamız için gece gündüz demeyip böyle süper fikirler ortaya çıkartıyor. İlin adamı bizim için çırpınıyor. Onlara yardımcı olmak için bizim de bazı şeyler düşünmemiz gerekmez mi? Örneğin ölenlerden niye vergi alınmıyor? Ölmüş artık, kimseye faydası yok. Hatta bu yasa geriye doğru işletilmeli. Yani şimdiye kadar ölmüş olanlardan da vergi istenmeli. Mezarlıklardaki her mezar taşından vergi alındığını düşünün bir kere. Sanıyorum bunu yaparsak düze çıkarız. Borçları filan kapatırız. Sonra bakıyorum önüne gelen evlenmek peşinde. Bu evlilikler sayesinde tül perde üreticileri bile köşeyi döndü ama devlete bir gram faydaları yok. Düğünde takılar takılıyor, hediyeler geliyor. Örneğin takı vergisi var mı? Yok. Hemen konulmalı. Bunun dışında yeni doğan bebek vergisi çıkartılmalı. Hem doğal bir doğum kontrol yöntemi olur hem de ille çocuk doğurmak isteyenler parasını verir öyle doğurur. Millet yiyecek yemek bulamıyor. Ne diye yeni çocuk yapıyorsun değil mi? Madem kararlısın parasını ödersin. Tabii hiç çocuk yapmayan evlilerden de vergi almak lazım. Bu çelişkili değil mi diyeceksiniz? Olabilir ama her şey kendi içinde tutarlı olmalı. Madem çocuk istemiyordunuz niye evlendiniz? Evliliğin mantığına aykırı. Ama yok, demokrasi var. Evlenirim, çocuk da yapmam. Sana ne diyorsanız işte bunun vergisini ödeyeceksiniz. Adam gidiyor, evleniyor, sonra canı isteyince boşanıyor. O kadar insanı boş yere meşgul ediyor. Çocuk oyuncağı mı bu? Boşanınca eşine nafaka ödüyor, zenginse tazminat veriyor. Peki devlete boşanma vergisi veriyor mu? Hayır. Versin. Bazı evlilerin Rus kadınlarla otel odalarında kaçamak yaptığını duyuyoruz. Kimse buna bir vergi getirelim demiyor. Rus kadında kaçamak yapmak dolar üstünden vergiye tabi olmalı. İki Rus kadında kaçamak yaptıysanız iki misli ödeyeceksiniz. Biliyorsunuz yurt dışına çıkarken belli bir para ödeniyor. Yurt dışına çıkış vergisi gibi bir şey. Çıkarken veriyoruz da girerken niye vermiyoruz? Öyle zırt pırt canın isteyince girilir mi bir ülkeye? Türkiye'ye yeniden giriş vergisi, eski deyimle ayak bastı parası alınmalı. Örneğin çöpten yemek toplayanlar var, bunlar da vergilendirilmeli. Milletin çöpünü karıştırıp yemeklerini yemenin bir vergisi olmalı. Belki çöpü atan sonra gidip yiyecek. Evsizler var örneğin. Bunlar kaldırımda yatıyor. Bankların üzerinde uyuyor. Bunlardan da işgaliye alınmalı. Son zamanlarda dikkat edin, ülkemizde çok kitap okunuyor. Bu hayra alamet değil. Bu nedenle şimdi var olan kitap üzerindeki vergilere ek olarak bir de okur vergisi konulmalı. Çünkü rahatı yerinde ki bir de oturup kitap okuyor. Sinemanın faydaları. Bir yandan yeni filmleri kaçırmak istemem, bir yandan da sinemaya gidip 2 saat karanlık bir salonda kıpırdamadan oturmaktan hoşlanmam. Yıllardır ikisi arasında bir mücadele sürdürürüm. Bazı dostlarım vardır, film olsun da çamurdan olsun deyip her filme giderler. Hatta film festivali zamanında günün 1/3'ünü sinemada geçirmekten de bunalmazlar. Bunların arasında bütün bu film maratonunun ardından gece yarısı eve gelip televizyondaki Türk filmlerini izleyenleri bilebilirim. Sinemayı film izlemekten çok, sosyal bir eğlence olarak gören de çoktur. Bunlar daha çok filme sallana sallana gelip tam film başlamışken önünüzden geçen tiplerdir. Adam filmin 15. dakikasında önde feneri sallayarak yürüyen yer göstericiyle beraber içeriye dalıyor. Herkesin ayağına basarak geçip koltuğuna oturuyor. Bunları yaparken de bir elinde patlamış mısır, bir elinde de meşrubat bulunuyor. Herif geç kaldım, bir an önce içeri gireyim dememiş, bir de girip bunları almış. Hayır, ona kızmıyorum. Madem böyle herkesten sonra geleceksin, niye öyle sinsi sinsi eğilerek falan geçiyorsun? Gir aslanlar gibi geç otur. Dikkat ediyorum, sinemaya geç gitmek galiba havalı bir davranış. Çünkü salonun yarısı film başladıktan sonra geliyor. Belki de filmlerin başı aptallar için açıklamalarla doludur. Maksat sonunu görmek gibi bir düşünceyle hareket ediyorlar. Sevdiğim izleyici türü arkama oturup filmi yanındakine anlatanlardır. Bunlardan bazıları yalnızca olayları hiçbir şekilde anlamadığını düşündüğü arkadaşına açıklar. Bazıları ise siyaset meydanına çıkmış gibi her sahneyi tartışmaya kalkışır. Bak bak, gördün mü? Gözü kör olmaya sıcak, kızı öldürecek. Ay, ne gidiyor bu da? Bu karanlıkta gidilir mi tek başına canım? Allah seni kahretmesin adam. Bunlar yine filmle ilgili sayılır. Bir de sinemaya grup halinde gelip kendi sorunlarını tartışanlar vardır. Herhalde bunlar karanlıkta ve gürültülü bir salonda kendi aralarında fısıldaşarak önemli meseleleri konuşmaktan tuhaf bir zevk alıyorlar. Çıkarken de birbirlerine, abi ne geldik bu filme ya, dandik dandik filmlere getiriyorsunuz insanı gibi şikayet cümleleri kurarlar. Bir de tabii bu tür izleyiciye karşı sürekli tetikte bulunanlar vardır. Şşt, ayıp oluyor ama gibi uyarılarda bulunan tipler. Zaman zaman bunlara salonun başka yerlerinden, böylelerine siyaset yasağı getireceksin ki görecekler kardeşim gibi destek geldiği de olur. İki grubun zaman zaman çatıştığı da gözlenmiştir. Ne zaman sinemaya gidelim dense bu tür şeyler söyleyip itiraz ettiğim için benimle dalga geçiyorlar. Ama benden kötüleri de var. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz. En son hangi filme gittin diye sordu. Söyledim. Ben de laf olsun diye aynı soruyu ona yönelttim. Ben mi? Dedi. Hani hatırlıyor musun, seninle beraber gitmiştik. Hiç unutmam. Çok güzel filmdi. Doktor Jivago. Şaka mı yapıyorsun? Dedim. Herhalde ilk gösteriminden söz etmiyorsundur. Tabii canım. Hani Ankara'da gitmiştik ya, dedi. Yahu dalga mı geçiyorsun? Bu söylediğin biz ilkokuldaykendi. E ne yapayım? Dedi. Bende hem karanlık korkusu var hem de kalabalık. Bizimle birlikte bir arkadaşımız daha oturuyor. O da lafa karıştı. Doğrusu, dedi. Haksız da sayılmazsın. Düşünsene, sinemaya gidiyorsun. Karanlıkta arkana gelip biri oturuyor. Adam hırlı mı hırsız mı belli değil. Bir sürü tanımadığın insan yanında yörende. Biri çekip kulağını kesse haberin olmaz. Nasıl haberin olmaz demişim şaşkınlıktan. Olmaz tabii. Arkandaki adamın seninle ilgili planlarını nereden bileceksin? Canım, elin adamı seninle ilgili ne planı yapsın? Gelmiş film seyrediyor işte. E sen öyle san. Biliyor musun kim olduğunu? Dönüp sordun mu bugüne kadar arkandaki adama, sen kimsin, niye arkama oturdun, benden ne istiyorsun, kimlerdensin diye? Hem sonra ses sonuna kadar açık. Filmin en can alıcı, gürültülü, arabaların birbiri üstüne düşüp patladığı sahnelerin birinde başına her şey gelebilir. Kimse farkına bile varmaz. Kendi kendime bugüne kadar bunu düşünmediğimi fark ettim. Sahiden de karanlık bir salonda hiç tanımadığınız bir sürü insanla birlikte ses çıkarmadan oturmak çok garip. Doğruya dedim. Ne tedbirsiz adamım. Ben daha çok tanımadığım bir sürü insanın yanında, yöremde, film oynarken sürekli konuşmasına, çerez yemesine filan takarım. Bir de ne zaman sinemaya gitsem kırık koltuk bana rastlar. Meğerse sonradan öğrendim, eski sinemaların koltuklarının 1/3'ü kırık olduğundan zaten herkese öyle rastlıyormuş. Karanlık ve kalabalık korkusu olan arkadaş bu sohbetten memnun oldu. Yahu bugüne kadar ben de kendimi hep ruh hastası sanıyorum. Karın başımın etini yediğinden paraya kıydım, eve koskoca bir perde aldım, filmleri evde seyrediyoruz. Hatta sosyal bir olay oldu, faaliyete dönüşsün diye 5-6 sandalye de koydum, arkadaşları da çağırıyorum. Tabii canım, dedi öteki arkadaşım. Bu devirde sinemaya gidilir mi? DVD var, perde var, surround sistem var. Bırakın karanlığı, başınıza bir felaket gelmesini, arkanıza seri katil oturmasını, olaya sağlık açısından bakın. Sağlık mı? E tabii sağlık ya. Adam arkana kurulmuş, mikrobu da kapmış, habire ensene öksürüyor, tıksırıyor. Sonra sen düşün ki nerede üşüttüm, ne içtim, ne yedim. Hiç sinema kapısında doktor raporu istendiğini göreniniz var mı? İkimiz birden, yok tabii dedik. Gördünüz mü işte, dedi. Vallahi ben çocukları da göndermiyorum, canımı sokakta bulmadım.